Ayrım 19.
Örneğin Salan Sikli Conway 1975 çok ince bir biçimde deneklerin kendi dinsel davranışlarına ilişkin verdikleri bilgileri değişimlediler. Hepsi gerçekte aşağı yukarı aynı ölçüde dinsel davranışta bulunmalarına karşın bazı deneklerin pek çok, diğer bazılarının ise pek az dinsel davranış bildirmeleri sağlandı. Bundan sonra deneklerden ne kadar dindar olduklarını belirtmeleri istendi. Önceden pek çok dinsel davranışta bulunduklarını bildirenler daha dindar olduklarını belirttiler. Açık davranış bildirimlerinde farklılığı sağlamak için araştırmacılar deneyin bir davranışı ara sıra yapıp yapmadığını ya da sık sık yapıp yapmadığını belirten sözlerini değiştirip düzenlediler. Örneğin deneyin yüksek derecede dinsel davranış bildirmesini sağlamak için ona ara sıra dinsel bir gazete ya da dergiye abone olup olmadığı, kilise ya da sinagoga gidip gitmediği, kişisel sorunları ile ilgili olarak bir papaza danışıp danışmadığı soruldu. Deneyin düşük düzeyde bir dinsel davranış bildirmesini sağlamak için de oldukça dindar olanları bile bu sayılanları en çok ara sıra yaptıklarından bunları ara sıra yapıyor musunuz dendiğinde evet demek eğiliminde, sık sık yapıyor musunuz dendiğinde ise hayır demek eğilimindeydiler. Böylece bir gruptaki denekler dinsel davranışlarda bulunduklarını, diğer gruptakilerse bulunmadıklarını söylüyorlardı. Daha sonra ne kadar dindarsınız diye sorulduğunda kendilerini dinsel davranışta bulunan kişiler olarak betimleyen denekler daha dindar olduklarını söylediler. Bu görüşe ilişkin araştırmaların çoğunu bilişsel çelişki ile ilgili bölümde tartışacağız. Şimdilik önemli nokta, genellikle içsel olarak belirlendiklerine inanılan tutumların bile bir ölçüde açık davranışlar üzerine temellendirilmiş yüklemelerden etkilendiği gerçeğidir. Ancak bunu gerçek durumun inanılabilir bir açıklaması olarak görmüyoruz. Biz tutumların bir andan diğerine kalıcı olduğuna ve tümüyle şimdiki davranış üzerine kurulmadıklarına inanıyoruz. Bir deneyin ıspanağı sevip sevmediğine, son zamanlarda ıspanak yiyip yemediğine bağlı olarak karar verdiğine inanmıyoruz. Bizim görüşümüze göre ıspanağa karşı gerçek duyguları vardır ve tepkilerini belirleyen işte bu duygulardır. İsraillilerin Naziler hakkında belirli tutumları vardır. Bu tutumlar sahiplerinin son zamanlardaki davranışları ne olursa olsun oldukça açık ve belirgindirler. Çok büyük bir olasılıkla bu kendini algılama etkisi yalnızca söz konusu tutum önemsiz ve sonuçsuz olduğunda geçerlidir. Bu görüşü sınamak için Shelley Taylor 1975, kız üniversite öğrencilerine giysili erkek yüksek lisans öğrencilerinin renkli boy slaytlarını göstermeyi içeren bir deney yaptı. Önce her kızın bu slaytları çekicilik açısından değerlendirmesi sağlandı. Sonra deneye slaytlardan birine karşı fizyolojik tepkisine ilişkin yanlış geri bildirim verildi. Deneyin o slayta diğer slaytlara olduğundan belirgin bir biçimde daha güçlü tepki gösterdiğini söyleyen bir yalancı deneye kulak misafiri olması sağlandı. Denemelerin yarısında bu güçlü uyarılma yanlış geri bildirimi deneyin hali hazırda yüksek derecede çekici olarak değerlendirdiği bir slayta ilişkin olarak verildi. Geri kalan denemelerde ise deneyin yalnızca orta derecede çekici olarak değerlendirdiği bir adamın slaytına ilişkin olarak verildi. Böylece kendini algılama görüşüne göre bu yüksek derecede uyarılma yanlış geri bildirimi deneyin her iki slayta ilişkin çekicilik değerlendirmelerini de yükseltmelidir. Ancak doğal olarak önceden yalnızca orta derecede çekici bulduğu kişinin değerlendirmesi üzerinde daha etkili olmalıdır. Fakat Taylor'ın kendini algılama yalnızca önemsiz ve sonuçsuz tutumlara ilişkin olarak işlerlik kazanır yolundaki görüşünü sınamak için kritik değişken tutumun ne kadar önemli olduğu idi. Yüksek önem durumunda deneyi resimlerini gördüğü kişilerden bazıları ile karşılaşacağı söylendi. Düşük önem koşulunda ise böyle bir karşılaşmadan söz edilmedi. Denek kişiyle karşılaşmayı beklediğinde uyarılma geri bildiriminden parantez içinde yanlış, önce ve sonra oldukça benzer değerlendirmeler yaptı. Çizelge 4-5'te görüldüğü gibi bir uyaran kişi, kısaca UK, hafifçe daha az ve bir diğeri hafifçe daha fazla çekici olarak değerlendirildi. Yanlış geri bildirim başlangıçtaki tutumları en çok değerlendirmeler gelecekte hiçbir sonuca yol açmayacaksa değiştiriyordu. Bu konuda pek fazla araştırma yapılmamış olmakla birlikte öyle görülüyor ki BEM'in kuramı öncelikle deneklerin kendi tutum ve eğilimlerine ilişkin çok az içsel ipucuna ulaşabildikleri durumlarla ilgilidir. Denekler başlangıçta güçlü tutum ya da tercihlere sahip olduklarında BEM'in kendini algılama sürecinin pek önemli olduğu söylenemez. Çizelge 4-5. Yüksek derecede uyarılma geri bildiriminin çekicilik değerlendirmeleri üzerinde etkisi. Gelecekte karşılaşma var koşulunda başlangıçta yüksek derecede çekici uyaran kişi %-0.59. Aynı koşulda başlangıçta orta derecede çekici uyaran kişi %+1.17. Gelecekte karşılaşma yok koşulunda başlangıçta yüksek derecede çekici uyaran kişi %+1.09. Aynı koşulda başlangıçta orta derecede çekici uyaran kişi %+2.75. Kaynak Taylor'dan 1975 uyarlanmıştır. Artı işaretli bir puan çekicilikte bir artışı göstermektedir. Yükleme yanlılıkları. Yükleme kuramı özellikle Kelly tarafından vurgulanan şekli özde mantıksal ve usal bir süreci betimler. Gerçekten Kelly her günkü olaylar için nedensel yüklemeler yapmaya çalışan sağduyu psikoloğu yani sokaktaki insanla doğal olaylara nedensel açıklamalar getirebilmek için bilimsel yöntemi uygulayan sistemli bir bilim adamı arasında bir benzetme yapmaktadır. Bu biçimiyle yükleme kuramı insanların bilgileri mantıksal bir yöntemle işledikleri görüşündedir. Bilgileri değerlendirip bir sonuca ulaşmak için bir araya getirirken oldukça nesnel davrandıklarını ileri sürer. Fakat biz biliyoruz ki insanlar her zaman mantıksal ve nesnel değildirler. Gerçekten bu kitabın ve psikolojinin daha büyük bir bölümü insan davranışındaki mantıksızlıkları inceleme ve araştırmaya ayrılmıştır. Dolayısıyla bazı bakımlardan insanlar bilimsellik ve usallıktan uzak, mantıksızca davrandıklarında ortaya daha ilginç sorular çıkmaktadır. Bu yüzden bundan sonra yükleme sürecinde deneysel araştırmalarla saptanmış birçok yanlılık üzerinde duracağız. Temel olarak iki sınıf ya da grup yanlılık vardır. Güdüsel olan ve olmayan yanlılıklar. Örneğin öyle görülüyor ki kullanılan bilgiler biçimsel olarak aynı bile olsa insanlar başarılarını içsel, başarısızlıklarını ise dışsal etmenlere yüklemek eğilimindedirler. Başarıları için kendilerine pay çıkarırken başarısızlıklarını başkalarına ya da dışsal etmenlere yüklemektedirler. Bunun nedeni büyük bir olasılıkla kendilerine olan saygılarını koruma ya da artırma çabasıdır. Bu güdüsel temelli yanlılığa bir örnektir. Öte yandan sadece bilgi işlemede yapılan hataları temsil eden bir dizi başka yanlılık da vardır. Yaygınlığa yani fikir birliğine ilişkin bilgilere mantıksal bir açıdan gerektiği kadar dikkat etmeyiz. Yani bildiğimiz bir durumdan başka durumlara fazlaca genellemede bulunuruz. İçsel nedenlere ilişkin bilgilerinde gereğinden fazlasına gözlerimizi kaparız. Bu yanlılıkların her ikisi de herhangi özel bir güdüyü doyurur görünmemekte, daha çok bilgi işleme sürecimizde sistemli yanlışlar olarak göze çarpmaktadırlar. Şimdi bunları ve nereden kaynaklanıyor olabileceklerini görelim. Güdüsel olmayan yanlılıklar. Tutarlı bir örüntü, biçim ya da düzenli bir algısal alan anlamına gelen tutarlı bir bütün. Parantez içinde Gut Gestalt. oluşturma yönündeki insan eğilimini vurgulamaları nedeniyle 1920'lerin ve 1930'ların Alman algı psikologları Gestalt psikologları olarak anılmaya başlamışlardır. Bunlara göre insanlar belirsiz ve dağınık bir uyaranlar takımını tutarlı bir bütün olarak algılamak eğilimindedirler. İlk çalışmalarında temel algıları ele almışlar ve insanların uyaranları yakınlık, benzerlik, ortak sınırlar ve yalınlık ilkelerine göre basit ve algısal anlamda gruplama eğiliminde olduklarını göstermeye çalışmışlardır. Şekil 4.2'de bazı örnekler verilmiştir. Temel görüş, algısal durumun yakınlık ya da tutarlı bir bütün, yani iyi bir biçim gibi yalın yönlerinin bizi, deneyim ve yaşantılarımızı belli biçimlerde yapılandırma yönünde etkilediği yolundadır. Bu düşüncenin sosyal algıya bir uygulaması, eşin izlenim oluşturmaya ilişkin görüşü içinde daha önce verilmişti. 3. bölüme bakınız. Anımsayacaksınız. Eş, çok az bir bilgiye sahip olduklarında bile insanların birbirleri ile ilişki içindeki parçaların eksiksiz ve yapılandırılmış bir bütün oluşturduklarını görerek tutarlı ve anlamlı izlenimlere ulaştıklarını ileri sürmüştü. Anderson'ın ortalama ve toplama alma modellerinden farklı olarak saç, izlenimlerin keyfi mekanik ya da kişisellikten uzak bir biçimde oluşturulduğu görüşünde değildi. Haydar ve Simmel, 1944, yılın algısal ilişkilerde nedenselliği ne kadar doğal ve kolay algıladığımızı benzer biçimde ortaya sermişlerdi. Deneklere iki üçgenle bir dairenin hareketlerini içeren bir film göstermişlerdi. Bunlar şekil 4.3'te verilmiştir. Filmin gösterilişi sırasında bu şekiller değişik biçimlerde hareket etmekteydiler. Örneğin büyük üçgen küçük üçgene doğru hareket ediyor ve güçlü bir biçimde ona dokunuyordu. Denekler ister kendilerinden öyle istenmiş, isterse yalnızca filmi yorumlamaları beklenmiş olsun. Hareketleri sanki canlı varlıkların hareketleri imiş gibi betimliyorlardı. Kovma ve dövüşme gibi ilişkilerden, utangaç ya da zorba gibi niteliklerden söz ediyorlardı. Bu deneyin amacı basit algısal biçimleri gördükleri zaman bile insanların çabucak nedensel yargılara vardıklarını ve hareketleri uyaranların içsel eğilimlerine ve onları saran çevrenin özelliklerine yüklediklerini göstermekti. Şekil 4.2. Yakınlık, ortak kader, benzerlik, ortak sınır, iyi biçim ve geçmiş deneyim ilkelerine göre gruplama. Algısal gruplama örnekleri. Yakınlık, 3 çift nokta algısına yol açar. Bazı noktalar bir yönde, diğer bazıları başka bir yönde hareket ederlerse, gruplama kader birliğine, yani ortak kader, göredir. Benzer noktalar, benzerlik ilkesine göre bir grup olarak algılanır. Algılanabilir sınırlar hangi noktaların birlikte gruplanacağını belirleyebilir. 5. şekilde iki çiftinin yani dördünün iyi bir biçime, örneğin bir kareye katılması nedeniyle 5 dikey çizgi gruplara ayrılmıştır. Son örnekte 10 harf eğer algılayan kişinin geçmiş deneyimleri İngiliz diliyle olmuşsa 3 sözcüğe ayrılır. Davuş ve Kraus, 1965. Basili, 1976, göz önünden geçen soyut şekillerin hareketlerini canlandıran bilgisayarla üretilmiş filmleri kullanarak bu araştırmayı daha ileriye götürdü. Bu şekiller ya birbirlerine yakın ya da birbirlerinden uzak hareket ettiler. Yersel bağımlılık. Ve bunu da ya birbirlerinin hemen ardından giderek ya da daha fazla zaman arasıyla birbirlerinden biraz daha ayrı giderek parantez içinde zamansal bağımlılık yaptılar. Bundan sonra Basili deneklerden gördüklerini betimlemelerini istedi. O da insanların dairelerin niyetlerinden söz ettiklerini gördü. Fakat en önemlisi şekiller arasında bir etkileşimin algılanması için zamansal bağımlılığın yaşamsal olması idi. Diğer bir deyişle, nedensel bir ilişkinin algılanabilmesi için bir şeklin değerinin hemen ardından hareket etmesi zorundaydı. Yersel bağımlılık ilişkinin doğasını belirlemede kritik öneme sahipti. Birbirlerine yaklaştıkları zaman izleme, kovma, vurma gibi ilişkiler yükleniyordu. Birbirleriyle uyumlu olarak hareket etmedikleri zamansa böyle ilişkiler algılanmıyordu. Bu iki çalışma ilgilendiğimiz uyaranlar basit yersel ilişkiler içinde hareket eden soyut şekiller oldukları zaman bile nedenselliği ne kadar kendiliğinden ve kolay algıladığımızı göstermektedir. Daha önemlisi nedensel yüklemeleri oldukça yalın, gestaltlara dayalı olarak yaptığımıza, aç parantez, bir yüklemenin oldukça yalın ve tutarlı bir açıklamaya götüren bilgiler temelinde yapıldığına, kapa parantez, işaret etmektedirler. Bu yalınlığa hizmet ettiklerinde yanlılık ve çarpıtmalar işe karışabilmekte, hareket, öncelik, dokunma, kan yakınlığı ya da genel olarak yakınlık gibi yalın algısal ilişkilerde ortaya çıkabilmektedirler. Eğilimlere, parantez içinde tutumlara, fazla yükleme. Yüklemeye ilişkin en önemli yanlılık başka insanların davranışlarındaki kişisel ya da eğilimsel etmenlerin önemini abartmamızdır. Kelly 1971 bunu şöyle ifade etmektedir. Diğer insanların davranışları değerlendirilirken dışsal nedenlerin aç parantez bağlamsal etkenler kapa parantez çok azı dikkate alınır. Bunun bir örneğini Fidel Castro üzerine makale yazan insanların gerçek tutumları konusundaki yüklemelere ilişkin Jones ve Harris 1967 çalışmasında görmüştük. O çalışmada makale yazarına savunduğu görüşü seçme özgürlüğü tanınmadığı zaman bile gözlemciler makaledeki görüşü onun gerçek tutumunun bir göstergesi olarak algılamışlardı. Yani algılayıcılar dışsal güce ilişkin kanıtı aç parantez seçim özgürlüğünden yoksunluk kapa parantez görmezlikten gelerek davranışı içsel bir eğilime aç parantez Castro'ya ilişkin gerçek tutum kapa parantez yüklemişlerdi. Bu durum orada verilen çizelgede görülebilir. Dışsal güçlere böylesi yetersiz ya da eksik yükleme için açıklama Heider'den gelmektedir. Davranış, yerel bir uyaran olarak kendi sınırları içinde kalmak yerine alanı sarma eğilimi göstermektedir. Yerel bir uyaran olarak davranışa ilişkin açıklama, onu saran alana, aç parantez, sosyal algıdaki durum, kapa parantez, ilişkin, ek verileri gerekli kılmaktadır. 1958. Aynı açıklama başka bir biçimde de yapılabilir. Davranış zemin üzerinde şekil olur ve dolayısıyla durumu saran çevreye karşı çarpıcılık yani öncelik kazanır. Jones ve Harris sonucunun olağan olup olmadığını belirlemek için oldukça çok çalışma yapılmıştır. Bu sonuç çok önemlidir. Çünkü davranışın alanı sarması, çevrelemesi ilkesinin anahtar göstergesidir. İlki ilk ifade edildiğinde oldukça kesindi. Denekler yazarın seçme özgürlüğünden yoksun olduğunu bildikleri durumlarda bile savunduğu görüşün hala kendi gerçek görüşü olduğuna inanmaktaydılar. Daha sonraki çalışmaların çoğu gözlemcilerin makaleyi doğru olarak yazarın gerçek tutumlarına yüklüyor olabilmeleri olasılığı üzerinde durdular. Çünkü makale gerçekten oldukça güçlü ve ikna ediciydi. Aç parantez, araştırmacılar tarafından deney için özel olarak hazırlandıkları için. Kapa parantez. Gerçekten zorla yazdırılmış makaleler belki daha zayıf ve daha az ikna edici olacaklardı ve böylece içsel yüklemeler yapılmayacaktı. Snyder ve Jones 1974 bu kez belirli bir tarafı savunmakla görevlendirilmiş gerçek öğrencilerin yazdığı makaleleri kullanarak bir deney yaptılar. Fakat denekler yine savunulan görüşün seçme özgürlüğünden yoksunluk koşulunda bile yazarın gerçek tutumunu yansıttığına inanmaktaydılar. Sönük, isteksiz, güçsüz bir sunuda deneklerin belki davranışın zorla yaptırıldığını gözleyecekleri ve makaledeki görüşü yazarın gerçek tutumuna değil de duruma yani çevreye yükleyebilecekleri düşünüldü. Schneider ve Miller 1975 konuşmacıların coşkularını değişimlemeyi içeren iki deneyi yaptılar. Coşkulu konuşmacı notlardan konuştu, dik oturdu, dinleyici ile göz temasını en üst düzeyde tuttu ve vurgu için el hareketlerini kullandı. Coşkusuz yani heyecansız konuşmacı ise yalnızca konuşmayı okudu, tek düze bir sesle konuştu ve el hareketlerine başvurmadı. Ancak sonuç aynıydı. Seçme özgürlüğünün bulunmadığı durumda bile gözlemci denekler konuşmacının konumunu söylediklerine bakarak belirliyor, bunların gerçek tutumunu yansıttığına inanıyorlardı. Araştırmacılar ayrıca konuşmalardaki zorlayıcılıkta da kesin olarak inanıyorum, durum kesinlikle değişmeyecektir gibi kesinlik ifadeleri adını verdikleri cümleler açısından değişiklikler yani manipülasyon yaptılar. Fakat sonuç değişmiyordu. Konuşmacının seçme hakkı bulunsun ya da bulunmasın, coşkulu olsun ya da olmasın, zorlayıcı konuşsun ya da konuşmasın, etki her zaman Jones ve Harris deneyindekinin aynıydı. Seçme hakkının bulunmadığı koşulda bile bir konuşmacının ya da yazarın açığa vurduğu tutum, onun gerçek tutumunun bir yansıması olarak algılanıyordu. Son olarak konuşmaların iç güçlerinde de değişiklikler yapıldı. Denence yine açıkça zayıf konuşmalarda artık gözlemcilerin yazarın ya da konuşmacının yazdıklarını ya da söylediklerini gerçek tutumunun bir göstergesi olarak algılayamayabilecekleri yönünde idi. Jones ve arkadaşları 1971 denekleri açıkça seçme hakkından yoksun olarak yazılmış ya da zayıf makaleler verdiler. Konu marihuana'nın yasallaştırılması idi. Güçlü makalede yazar kendisini destekleyen 4 noktaya değiniyordu. Örneğin marihuana'yı yasallaştırma örgütlü suç olaylarını azaltacaktı. Marihuana güçlü ve etkili bir gerilim azaltıcıydı. Yaratıcılığı artırabilirdi ve ne zararlı ne de alışkanlık yaratıcıydı. Zayıf makalelerde yazar iki taraftan da birer görüş sunuyor ve sonuçta sadece kendi tarafının haklı olduğunu belirtmekle yetiniyordu. Güçlü makalelerde Jones ve Harris etkisi görülüyordu. Yazılan ya da söylenenler gerçek tutumun göstergeleri olarak algılanıyordu. Fakat zayıf makalelerde ve seçme hakkının bulunmadığı durumlarda artık bu doğru değildi. Sonuçlar şekil 4.4'te sunulmuştur. Başka çalışmalar dışsal bir yükleme ile sonuçlanabilecek, yeteri kadar saf seçme özgürlüğünden yoksunluk durumu bulup bulamayacaklarını görmek için seçme özgürlüğüne sahip olmamanın değişik biçimlerini denediler. Örneğin Miller 1976, denekleri başka biri tarafından yazılmış makaleleri okuyan konuşmacıları dinletti. Hala konuşmacının söylediklerinin onun gerçek konumunu yansıttığına inanıyorlardı. Son bir deneyde Snyder ve Jones deneklere konuşmacının savunduğu konumu seçme özgürlüğüne sahip olmadığını ve konuşmanın araştırmacılar tarafından verilen özgür tartışmalardan oluştuğunu fakat konuşmayı konuşmacının düzenlediğini söylediler. Bu durumda etkinin ortadan kalktığı görüldü. Konuşmacının söyledikleri gerçek tutumunun bir göstergesi olarak algılanmadı. Özet olarak öyle görülüyor ki bir konuşmacının savunduğu görüşü, onun gerçek tutumu olarak görme eğilimi, seçme özgürlüğünün bulunmadığı, coşkusuz olduğu, güçsüz konuşmalar yaptığı ve yalnızca başkasının yazdığı bir konuşmayı okuduğu koşullarda bile şaşırtıcı bir biçimde ısrarlıdır. Yalnızca çok aşırı durumsal sınırlandırmalar altında ve çok zayıf savunmalarla alanı saran davranış olgusu ortadan kalkmakta ve gözlemciler en sonunda dışsal güçlerin belirgin nedensel rolünü kabul etmeye zorlanmaktadırlar. Şekil 4.4. Tutum yüklemenin belirleyicileri. Seçim özgürlüğünün bulunduğu durumda ifade edilen görüş gerçek tutumun kendisi olarak algılanır. Seçme özgürlüğünün bulunmadığı durumda bu yalnızca güçlü makaleler için doğru, çok zayıf makaleler için ise tersi doğrudur. Jones ve diğerleri 1971.